Başıbozuk Felsefe Muhabbetleri. Marx'tan Döloz'e ve yeni metafiziğe aşındırmalar. Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş.
Evet. Ne dedik? Yerinlik meselesini anladık. Uzanımlı dedik. İfade içerikli daha ziyade yeni süreçler etkinken ifadede uzanımlılıkla karşılaşıyoruz. Ekstensif olanla. Şimdi birazcık kavramları pekiştirelim. Bir tane şey yansıttım. Arkadaşlar sizinle geçen hafta paylaşmıştık sanırım. Bir transfer üzerinden oradan görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Slide'da var bu. Göremiyorsunuz ekrandan. Çok hızlıca ilerleyeceğim şimdi. Çünkü şimdi Deleuze Guattari bu kavramları geliştiriyor. Bir sürü daha kavram devreye sokacağız birazdan. Ama temelde şunu anlamamız gerekiyor. Şimdi burada içerik ve ifadeyi alakadar eden bir kavram setimiz daha var. İki tane kavram var daha doğrusu. Biri kodlama, kodsuzlaşma ya da kod. Diğeri de yer yurt aslında. Kod ve yer yurt. Bunlar bence bu içerik ve ifadeden daha operasyonel kavramlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Deleuze Guattari okuduğunuz zaman içerik ve ifade kavramlarının betimlendiğini görürsünüz. Ama ondan sonra kodlamalardan, kodsuzlaşmalardan, yerli yurtlaşmalardan, yersiz yurtsuzlaşmalardan bahsedip devam ederler. Şimdi bunun anlamı ne? Şimdi dedik ya, hem içerik hem de ifade bir biçim ve bir tözden oluşuyor. Şimdi tözlerin oluşumu süreci, bir yersiz yurtsuzlaşma ve yeniden yerli yurtlulaşma süreci. De teritorializasyon, re teritorializasyon. Of, evet. Yersiz ne demek yersiz yurtsuzlaşma? İşte belli bir şekilde belli bir mesela cisimde onun bileşenleri olarak işleyen ya da onun bileşenleri olarak bulunan tözlerin parçalanarak başka bir cismi oluşturmak üzere bir araya getirilmesi. Yersiz yurtsuzlaşma bu parçalanma süreci. Yeniden yurtlaşma yeni bir cismin oluşumu süreci. Yani onun oluşumuna katılma süreçleri daha doğrusu. Çok basit örnekler işimizi görür burada. Mesela bir elmanın ağaçta yer yurt edindiğini, ağaçta yerli yurtlaştığını söyleyebiliriz değil mi? Ağaçta büyüyor. Nasıl büyüyor? Güneş enerjisini ve topraktan aldığı diğer maddeleri yersiz yurtsuzlaştırarak kendi bedeninin oluşumuna katıyor. Yani onun için o maddeleri kendi bedeninde yerli yurtlaştırıyor. Elmalık denen, elma denen şeyin içinde. Biz onu yediğimiz zaman ne yapıyoruz? Ağaçtan yersiz yurtsuzlaştırıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra kendi bedenimizin oluşturucu parça olarak yeniden yerli yurtlaştırıyoruz. Onu oluşturan parçacıkları. Sindirim işlemi budur.
Bir yerli... Bir daha yersiz yurtsuzlaştırıyor.
Evet, devam edebilirsiniz ama ben devam etmek istemedim. Yani ondan sonra lağım sistemlerini ilgilendiren bir yersiz yurtsuzlaşma. İstanbul'daysanız denizleri ilgilendiren bir yeniden yerli yurtlaşma var. Değil mi? İstanbul'da bütün atıklar denize gidiyor. Tamam. Temelde mesele bu. Kodlama ve kodsuzlaşma ise daha ziyade tözden ziyade formu ilgilendiriyor. Her form bir koddan müteşekkil. Ya bir dizi kod da olabilir belki duruma göre. Yani formda kodlar var. Dolayısıyla dedik ya az önceki örnekte mesela işte kayanın aşınması aynı zamanda kaya formunun da kaybı. Yani kayayı formunda örgütlenmiş olan. Değil mi? Cisimlerin formunu kaybetmesi. Dolayısıyla kodsuzlaşma deniyor bu sürece. O kodu kaybediyorlar. Akışkan bir maddeye dönüşüyorlar. Bir madde akımına dönüşüyorlar. Parçacıklar, partiküller akımı. Moleküler olabilir, atomik olabilir fark etmez. Bir akım oluşuyor. Ondan sonra işte yeni bir kayaç biçimini alırken yeniden kodlanıyorlar ya da kodlanıyorlar. Bu kodlama süreci de kayacın koduyla alakalı. Yani onun ifadesi de olabilir, içeriği de olabilir. Şu an çok önemli değil. Her durumda gerçek bir cisimde en az iki kod düzeyi var. Yani içeriği ilgilendiren bir kod düzeyi var. İçeriğin biçimlenmesini ilgilendiren bir kod düzeyi var. Bir de ifadenin biçimlenmesini ilgilendiren bir başka kod düzeyi var. Bunu nasıl anlarız? Mesela canlı bir varlığı düşünelim. Yani bir canlıyı. Genetikle kodlanan, genetik kod ya adı üstünde. Genetik kodun kendisi değil mi? Moleküler ve atomik parçacıkları kodlayarak hücreleri ya da protein dizilerini oluşturuyor. Tabiri caizse. Protein dizileri enzimler olarak işlev görüp bedenin diğer parçalarını ya da cismin diğer parçalarını oluşturuyor canlının. Ama aynı zamanda türsel bir kod da var ifadeyi ilgilendiren. Bir tür kodu var. Mesela tavuksa tavuk, homo sapiens homo sapiens. Dolayısıyla bu kodda o bedeni belli bir şekilde organize, belli bir türün ifadesi, bir bireyi olarak organize eden bir kod. İşte o neyi biçimlendiriyor bu durumda. İşte organların göreli konumlarını, yani işte kollar nasıl olacak, kanat mı olacak, kol mu olacak, tırnaklar nasıl olacak, ağız nasıl yapılanacak, değil mi? Bazıların içerisinde büyük kesici dişler olan kedileri düşünün, tamam mı? O kedilik kodu neyse artık, mesela ev kedisi ise kesici dişleri onların da var. Ev kedisi ise işte onun koduyla o dişler o şekilde biçimleniyor. Veya işte homo sapiens kodu ise bizimki gibi biçimleniyor dişler mesela. Bu daha ziyade türsel bir kod, ifade ilgilendiren. Ama her yukarıda kodsuz, daha önce kodsuzlaşmış, işte besin maddelerinden kodsuzlaşmış temelde, değil mi? Besin maddeleriyle alıyoruz. Annenin olabilir bu. Da işte bitki ise toprağın olabilir. Onun aracılığıyla olabilir yani. Embriyo genesiste anne aracılığıyla gelen ya da toprak aracılığıyla gelen o şeyler embriyoyu oluşturuyor. Bir yandan da o annenin veya işte o bitkinin taşıdığı türsel kod da onun organlarının uzanımlı karakterlerini kodluyor. Bunların hepsi içerik ve ifadede farklı farklı gerçekleşiyor. Belli bağımlılık veya bağımsızlık dereceyle. Göreceğiz şimdi o meseleyi zaten. Yersiz yurtsuzlaşma daima onu tamamlayan bir yeniden yerli yurtlaştırmayla mağlul. Yani bunlar daima bir arada bulunuyor. Bir yersiz yurtsuzlaşma varsa şu anda veya mümkün bir gelecekte bir yeniden yerli yurtlaşma da olacaktır. Bu basit bir birikim, kum, yani kum birikimi de olabilir mesela nehir için. Veya tortul bir kayaca doğru evrilebilir süreç, bilemeyiz. Ama yani bir yerden kopan şey bir yerde tekrar kendine yay yurt bulur. Bölge diye de çevirebilir. Territory kelimesi bu. Yani özellikle etolojide, hayvanlarla ilgili bilimlerde daha doğrusu genel olarak bölge diye geçiyor zaten Türkçe'de. Aynı şekilde kodlarını kaybeden bu parçacıklar da mutlaka bir şekilde kodlanır. Dolayısıyla kodsuzlaşma da daima bir peşi sıra gelen veya eş zamanlı olan duruma göre bir kodlamayla mağlul. Mesela sindirim işlemini tekrar düşünün. Midede kimyasal parçalarına ayrılırken besinler mide duvarından emilip aynı zamanda hücreler tarafından yeniden kodlanmaya da devam ediyorlar. Eş zamanlı bir süreç bu. Ya da işte bağırsaklarda emiliyorlar. Posası kalıyor en sonunda. Kodlama ve kodsuzlaşma, yersiz yurtsuzlaşma ve yeniden yerli yurtlaşma eş güdümlü süreçler en hafif tabirle. Eş zamanlı da olabilirler bazen. Aralık da olabilir aralarında ama her yukarıda bir arada bulunuyorlar. Şimdi bu işin birinci tarafı. İkinci tarafı iki tane kavramı gerektiriyor bize. Burası biraz daha ne değil? Ne tameli? Şimdi kod ve kodsuzlaşma, burada olmayan bir şey bu. Ve aynı zamanda bu süreçlerin bir soyut makinesi var. Bir de düzenleme. O çok bilinen assemblage İngilizcesiyle ya da Fransızcasıyla ajansman kavramı var. Şimdi soyut makine ne? Soyut makine aslında bu eklemlemeyi eklemlemenin kendisi bizzat. Neden soyut makine adı? Çünkü aslında bu da bir makinesel süreç. Yani son derece somut. Yani burada soyut kelimesi birazcık kötü tınlıyor bence. Soyut değil. Ama farklı cisimleşmeleri, farklı tezahürleri diyelim kat ediyor. Yani tek bir şeyine bağımlı değil. Onu kastediyorum. Mesela kayaç oluşumlarının genel bir soyut makinesinden bahsedebiliriz. O bizi neye gerektirecek? İşte nehir, debi, bilmem ne, rüzgar, aşınma, değil mi? Bu tarz bileşenleri getirecek ve bunların içerik ve ifadelerin eklemlenmesinin farklı tezahürleri milyonlarca, milyarlarca olabilir. Yıldız oluşumu mesela. Yıldız oluşumunun soyut makinesini matematiksel olarak betimleyebiliyoruz, değil mi bugün? Astrofizik ne işe yarıyor? Bu işe yarıyor. İşte belli bir kütlenin üzerindeki hidrojen atomu bir süre sonra, değil mi, itme kuvvetini baskın gelerek basınç çekirdekte sıkışmaya başlıyor ve sıkışma helyum üretimi sürecini tetikliyor yıldız, yani bir gaz bulutunun içerisinde. O zaman ne oluyor? İşte yıldız oluşuyor. Bakın bu bir soyut bir makine. Matematik olarak betimleyebiliyoruz. Yani yine bilim dışı bir şeyden bahsetmiyoruz. Son derece bilimden gelen, soyut olarak formüle edebileceğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu süreci atlatan farklı konularda ve farklı biçimlerde milyarlarca, trilyonlarca yıldız olabilir. Vardı zaten. Deus Ugaritari soyut makineye aynı zamanda problem de diyor. Soyut makine bir problem. Mesela evrimsel açıdan hayvanları ilgilendiren canlıları da hatta. Ama hayvanlarda kalalım. Hayvanları ilgilendiren problem ne? Enerjiyi verimli bir şekilde muhafaza etmek. Hocam sorunuzu unutmadım, merak etmeyin. Oraya ilerliyorum. Demin yani sorudan kaçtı hoca, ne biçim hocaymış.
Rica ederim hocam.
Soru sorar gibi bakıyordunuz bana.
Soruyorum hocam, siz iyi hocasınız.
Estağfurullah, estağfurullah. Ne diyordum? Ha? Hayvanları ilgilendiren problem ne? Enerjiyi, değil mi, devri daim ederek canlıyı hayatta tutmak. Mümkün olan en uzun süre boyunca. Mümkün olan en uzun süreden İstenen şey ne? Evrimsel düzeyde kalıyoruz gene. Biyolojik yeniden üretimi sağlamak. Yani gen aktarımını başka bir kuşa, popülasyonun devamlılığını sağlamak. Bireyler için farklı anlamlara gelir. Bu popülasyon için farklı anlamlara gelir ama şu an popülasyonda kalalım. Bu bir evrensel bir problem. Bütün hayvanları ilgilendiriyor. Dolayısıyla soyut makinenin koyduğu problemler evrenseldir. Ama somuttur aslında. Soyut kelimesine takılmayın diye özellikle vurguluyorum. Fakat tek bir hayvan türüne özgü değil. O anlamda soyut. Tek bir hayvandan soyut. Ya buradaki soyut kelimesine abstrak aslında çıkan da olur ya. Çıkartma işlemi de abstraction'dır ya. Onu orada çıkma olarak düşünün. Çıkma makine bu. Tamam mı? Soyut değil. Çıktı makine, çıkma makine. Yani belli bir hayvandan çıkartabildiğimiz ve bütün hayvanlar için geçerli, yani bir hayvanlar silsilesi için geçerli olabilen bir makine bu. Evet, harita aslında. Soyut makine haritanın kendisidir. Her hayvan türü bu enerjiyi koruma meselesini kendince çözer. Türleşme bu kendince çözümler silsilesidir. Evrim tarihi farklı canlı türlerinin, şu an hayvanlardayız, hayvan türlerinin bu enerjiyi verimli bir şekilde muhafaza etme problemini çözmeye yönelik çözümler silsilesinden oluşur. İşte çözüm de düzenlemenin kendisidir. Her bir düzenleme, tekil düzenleme bir hayvan türü olabilir. Bir popülasyon olabilir daha doğrusu. Her bir popülasyon evrimsel bir probleme yönelik bir çözümdür. Bir çözüm kümesidir. Dolayısıyla her bir somut düzenleme, düzenlemeden kasıt ne? İçerik bir ifadeye eklemlendiği belli bir cisimani varoluş ya da cisimsiz de olabilir. O probleme bir yanıt verir. Mesela nasıl? İnekler nasıl yanıt veriyor bu probleme? İşte geniş 4 odalı midelerle yanıt veriyor değil mi? Bir yerde verilen örneği veriyorum doğrudan. İşte ne yapıyor? Her yiyecekleri farklı şekillerde depoluyor midesinde. Sonra tekrar ağza alıp tekrar çiğniyor. Dolayısıyla sindirim işlemi mekanik sindirim olarak ağızda sürekli devam ediyor. Hayvan bu sayede bitkilerden mümkün olan en yüksek enerjiyi çekip almaya çalışıyor. Çünkü bitkiler çok kıskanç bir şekilde enerji saklarlar. Değil mi? Hücre duvarları vardı. Hayvanlar öyle mi? Hayvanların bir ısırışta hücre duvarını patlatabiliyorsun ama bitkiler öyle değil. Odun sulaştıkları oranda hücre duvarları kalınlaşır. Ne işte? Selüloz o işe yarıyor. Selülozik madde veya benzeri maddeler hücre duvarını kalınlaştırarak enerjinin kolay çekirilememesine yol açıyor. Dolayısıyla hayvanlar, yani otçul hayvanlar bu durumda bu sindirim, yani enerjiyi koruma problemine sindirim sistemlerini içe doğru genişleterek, içeride uzatarak yanıt veriyorlar. Bu yüzden enerjilerinin büyük bir kısmı, yani sindirimden gelen enerjinin büyük bir kısmı tekrar sindirime geri gidiyor. Ve bakın ne oluyor? Beyinler küçük kalıyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Problemin, sindirimin uzatılarak sunulan çözümünde beyinler küçük kalıyor. Beyin fazla büyümüyor çünkü sindirime enerji harcıyor. Yani o sindirimden gelen enerjiyi beyni beslemek için kullanmıyorsun. Onun yerine o sindirim işlemini, mekanik sindirimi üstelik uzatmak için kullanıyorsun. Ama Homo sapiens nasıl yapıyor? Homo sapiens'in çözümü bu değil. Homo sapiens geliş getirmiyor. Yani inşallah. Niye hayvanları küçümser gibi konuştumsa? Yok arkadaşlar böyle bir şey yok.
Nietzsche'ye göre getirdiğimiz yerler var ya.
Nietzsche'ye göre getirdiğimiz yerler var. Doğru. İnsan, Homo sapiens nasıl çözüyor? Birincisi bırakıyor otçul hayvanlar bitkileri yesin. Tamam mı? Yiyin kardeşim diyor. Alın size saman. Balya balya. Otlayın, yayılın, yiyin siz onları. Enerjiyi et olarak depolayın. Yani kendi hücrelerinizde depolayın. Ben sonra sizi yerim. Çünkü siz daha kolay sindiriliyorsunuz.
Homo sapiens değil de atılları diyelim Homo sapiens.
Tamam yani vegan olabiliriz. Yani şu anda etik şerhleri bir kaldırdık. Evrim tarihinden bahsediyoruz. Atalardan bahsediyoruz. Yani Homo sapiensin geçmişinden bahsediyoruz. Bugün buna muhtaç değiliz de. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hayvanı tüketerek, otçul hayvanı tüketerek Homo sapiens sindirimi kısaltıyor. Dışsallaştırmanın birinci adımı. Buna sindirimin dışsallaşması ne? Bunun bilimsel, biyolojik bir şey, terim yani. Çünkü sindirimin önemli bir kısmını otçul hayvanlara bırakmış durumdayız. Yani enerji alacağız ya. Temelde yapı taşlarıyla beraber enerjiyi toplama işini bizim için otçul hayvanlar yapıyor büyük oranda. Sadece bununla kalmıyoruz ama. Ateşi kontrol altına alarak sindirimin kendi içimizdeki sürecini de kısaltıyoruz. Onu da dışsallaştırıyoruz. Çünkü eti yakarak değil mi? Eti sindirilmesini kolaylaştırıyoruz. Giderek daha çok kolaylaştırıyoruz. Çünkü böylece hücre duvarlarını yakıp kavurup dağıtıyoruz. Et suyunu salıyor derler ya. İşte o suyunu saldığı zaman hücre duvarları patlamış demektir. Saldığı su bu sonuçta. Bu hücre duvarları patladığı zaman onu çok daha kolay sindiriyoruz. Çünkü o azıcık incecik zarı delmek için bile daha az enerji harcıyoruz. Onun yerine direkt neredeyse armut piş ağzımda düş durumu oluşuyor. Piş ağzıma düş kelimesi de belki buradan geliyordur. Dezugatece bir duyarlılıkla geliyor olabilir. Dolayısıyla bakın Homo sapiensin evrimsel hayvanları ortak olarak ilgilendiren enerjiyi koruma problemine bulduğu çözüm türsel düzeyde farklı bir düzenleme gerektiriyor. Ateşi ve otçul hayvanlarla beslenmeyi mesela. Bugün dediğim gibi buna mecbur değiliz. Sadece evrimden bahsediyorum. Buna da itirazlar geliyor galiba yakın zamanlarda. Çok emin değilim. Yani Homo sapiens evrimiyle ateş ve otçul hayvan tüketiminin oynadığı role dair. Ama itiraz edilse bile önemli olan noktamız şu anda bu değil gerçekten de. Yani onu söyleyeyim. Ve bir de bir zamanlar et sayesinde beyin kazan, büyük beyinler kazanıyor olmamız, şimdi oraya geleceğim. Et yemeyi meşrulaştırmak zorunda değil. Evet, yani tarihte bir şeyin gerçekleşmiş olması onun gerçekleşmesinin iyi bir şey olduğu anlamına gelmez. Onu da hemen not düşeyim. Tarihsel argümanlar böyle kullanılmamalı. Her neyse şuraya geliyor. Sindirime daha az vakit harcadığı için Homo sapiens. Bakın diğer etçil hayvanlar da otçul hayvanları yiyor. Ama ateşin yokluğu onları, beyinlerini yine Homo sapiens'e göre beden hacim şeyi bakımından, ilişkisi bakımından küçük tutmuş durumda. Ama ateş bize beyni daha da büyütme imkanı veriyor. Çünkü sindirime daha az enerji harcayarak daha büyük beyinler taşıyabilir hale geliyoruz. Bu bir şey yani. Ne bileyim, buna şey, fasit döngü mü deniyorlar? Geri besleme bu. Burada bir geri besleme devresi var.
Başka mekanizmalar da var orada. Mesela hani özellikle ateşle birlikte çene kaslarına olan ihtiyaç azaldığında çene kasları azalıyor. O çene kaslarını tutan yerler aslında kafatasına baskı uyguluyor. Bu kafatası aslında o kaslar serbest kaldığında kafatası büyüyebileceği bir hacme kavuşuyor.
Güzel.
Çenedeki kaslar şey oldu. Ama hepsi yine ateş beslenme rejimi böyle bir kompleks yapı yani. Hani o kadar çok etken var ki hani yine.
Muhteşem.
Dediğim gibi yani o kafatasının büyümesi için de alanı sağlıyor bu besinin pişirilmesi. Çünkü çiğnemek daha kolay hale geliyor.
Çok güzel.
Boğaz yersiz yursuzlaşıyor aslında. Böyle.
Güzel güzel. Oraya geleceğiz. Sen bile bana şey yapıyorsun.
Evet evet.
Bak bölümü okuyup geliyor arkadaşlar, sabotaj ediyor dostları burada. Tamam. Sabotaj eyleme. Çek yapıyorum. Güzel güzel. Aynen öyle. Ne diyordum? Ha. Şimdi dolayısıyla aslında şunu da Emin'in verdiği şey üzerinden gidelim. Mesela ateşle olan ilişkimizin edimselleşmesi yeni bir virtüel potansiyeller sahası da açıyor. Bakın bu bir dinamik ilişki. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kasların küçülmesi, beynin büyümesi, kafatasının genişlemesi gibi bunlar eğilimler, virtüeliteler. Ama bu virtüelleri açan şey ateşle olan sindirim ilişkisinin edimselleşmesi Homo sapiens'in tarihinde. Dolayısıyla virtüeli böyle katı, tarihsiz anlamında katı şey olarak düşünmeyin, potansiyel olarak düşünmeyin. Tarihsel olarak yeni edimsellikler, yeni virtüeller sahasına doğru açılırlar. Bu dinamik bir ilişki. Ya Deleuze ve Guattari'nin felsefesinde dinamik kelimesi en önemli kavram. Yani bir şey olduğu zaman muhtemelen başka bir şey de tetikler daima. Yani gerçekliğin kendisi gibi. Bir şeyler oluyor, bir potansiyeller edimselleşiyor. Mesela ateşin sindirebilme ya da sindirme yardımcı olma potansiyeli kontrol altına alınmasıyla beraber edimselleşiyor. Bu edimselliği, bu potansiyel edimselleşmesinden yeni bir potansiyeller sahası açılıyor. Ve bu da insanlığı işte bugünkü haline getiren bütün bir süreci tetikliyor değil mi? Ateşle kurduğumuz temel ittifak Homo sapiens'in tarihindeki ilk ve en büyük ittifaktır. Yani cismani bir unsurla ilk demeyeyim de çok büyük bir ittifaktır. İlk demeyeyim, nerede ilk olacak. Ve bu ittifakın üzerine biz neler yaptık? Ateşle yemek yapmakla kalmadık. Buharlı makineleri icat ettik. Ondan sonra büyük sanayiler kurduk değil mi? Ondan sonra ateş sadece besinleri sindirmemize değil başka maddeleri şekillendirmemize yarıyor. Demir, çelik, altın, bakır, gümüş. Dolayısıyla bu ateşle kurduğumuz ittifakın açtığı potansiyeller sahası bugün yaşadığımız uygarlık. Endüstriyel ya da post-endüstriyel uygarlığın temelinde yatan bir edimsellik.
Sen de kübriyi hatırlattın şimdi.
Öyle mi? Ha, o kafaya odunla vurduğu filmin adı neydi?
Kemik meselesi.
Kemik kemik.
Space.
Evet evet evet. Evet.
Orada da bir virtüellik edimsellik haline
geliyor. Doğru. O.
Çok güzel.
Güzel güzel evet. Şimdi dolayısıyla bu virtüelden edimselden gelen virtüele geçen süreçler, şimdi hocamın sorusunu yanıtlayabilirim. İçerik ve ifade içinde geçerli. Yani bir düzeyde bir şey ifade olduğu zaman, bir ifade tecessüm ettiği, zuhur ettiği zaman bu ifade yeni içeriklerin oluşumunun iç tutarlılık düzeninin bir parçası haline gelebilir. Mesela ağaçla elma ağacı ile ilişkimizde elma ağacının kendisi değil mi? Bizim tutarlılık düzenimizin bir parçasıdır ve bizim bedenli varlığımızın oluşumuna dahil olur. Dolayısıyla içerik ve ifade böyle birbirini izleyen bir ard arda gelen diziler halinde sürekli yer değiştirir. Bir yerde ifade olan diğer yerde içerik olabilir. Bir yerde total bir bütün olan başka bir yerde başka bir bütünün tutarlılık düzleminin bir parçası haline gelebilir. Mimari açısından şeyi düşünün işte taş blokları, işte kum, çakıl değil mi? Bu tarz unsurlar değil mi? Mimarinin temel parçası. Dolayısıyla kayanın kendisinin mimaride veya heykelde kullanımına göre bir içerik maddesine dönüşümü söz konusu. Tamam mı? Bunlar sürekli birbiriyle yer değiştirebilir. Bizzat organizasyonun, tekil bir organizasyonun içinde de yer değiştirebilir. Yani duruma göre. Şimdi önemli bir noktaya değinelim. Deleuze Guattari'nin felsefesi genel sorulara genel yanıtlar içermez. Onun yerine spesifik sorular sorma, spesifik özgün sorular sorma ve onun somut yanıtlanma biçimlerini takip etme amacı içerir. Yani genel olarak evren nasıl bir yerdir sorusu tabii ki de ontolojik anlamda yanıtlanması gereken bir soru ama mesele o değil. Mesela evren nasıl bir yerdir sorusundan yola çıkarak evrenin bir parçasında meydana gelen bir olayın, tecessüm eden bir varlığın, zuhur eden bir nesnenin nasıl zuhur ettiğini analiz edebilmek. Şimdi bu yayla genel mekanizmayı kuruyor. Bundan sonra her bir özgül alanda tekrar tekrar bu mekanizmaları analiz etmeye çalışıyoruz. Dil alanında, gösterge rejimleri, sistemleri alanında, devlet alanında, politika, toplumsallık alanında yani. Dolayısıyla burada hani bu kavramsal set, soyut makine ve düzenlemeyi de dahil ettikten sonra genel bir yanıt silsilesi değil. Aramamız gereken bir takım şeyler. Neydi? Algısal semiotik dedikleri şey bu işte. Yani algısal semiotik ya da farklı bir şekilde görmek. Bir oluşuma baktığımız zaman, bir bütüne baktığımız zaman bu oluşumu bu kavramlarla analiz etmeye çalışmak demek. Mesela tiyatro olana geri dönerim. Hazır Kemal Hoca da burada yokken daha fazla, daha rahat atıp tutacağım. Şimdi mesela tiyatronun problemi ne? Bir duygu silsilesini, değil mi? İfadeye kavuşturmak. Her bir tiyatral, her bir edebi eserin hatta genel olarak böyle bir problemi olabilir. Bir duygular silsilesini ifade etmek çok kaba ve çok kötü bir edebiyat tanımı bu ama bu problem böyle konulabilir. Fakat her bir tiyatral düzenleme bunu kendine özgü bir şekilde çözer. Bunun unsurları neler? Yani içeriği ilgilenen unsurlar neler? Bizzat jest ve mimiklerin, değil mi? Dolayısıyla bedenin belli durumlarının, belli hareket ve eylem tarzlarının eklemlenmesi. Yani kolun belli bir hareketi, yani bir jestüeli. Mimin, yüzün, suratın belli bir ifadesini, değil mi? Eklemlemek. Bakın görüldüğü burada anlıyoruz değil mi? Yüzün kendisi aynı zamanda bir ifadeyken tiyatral problem açısından bir içeriğe dönüşüyor. Yani yüzü tek başına alırsak bir ifade, bir ifade, yani yüz ifadesi, bir mimik, bir duygu ifade eden, yani bir duygunun ifadesel bir parçası öyle diyelim. Ama tiyatral problem açısından ifadenin içeriği haline geliyor. Peki ifade ne? İşte duygunun kendisi. Yani bu daha uzanımsal unsurlarca. Yani burada nasıl jestlerin, seslerin hızından bahsediyorsak orada kelimelerden, göreli konumlardan bahsetmeye başlıyoruz. Daha uzanımlı şeylerden. İşte donup kalmalar. İşte anlatabiliyor muyum? Oyuncuların birbirine göre konumları, sahnenin belli bir düzenleme biçimi, değil mi? Bunlar daha ziyade ifade unsurları. Bazen içerik, bazen ifade. Analizi nasıl yaptığınıza bağlı bu saatten sonra. Bazı dekorlar daha etkisiz bir içeriğin bir parçasıyken bazı dekorlar bizzat ifadesel önemler kazanabilirler. Mesela yine çok kaba bir örnekle bir bıçak. Masanın üstündeyken içeriğin bir parçasıdır. Ama bıçak ele geçip birinin arkasından yaklaşan bir oyuncuyla beraber kazandığı yeni özelliğini artık o ifadesel bir unsur. Yani bir ölümü ifade ediyor. Bir gelmekte olan bir ölümü ifade ediyor. Bir dehşeti, bir korkuyu. Demeye çalıştığım şey dinamizmi her bir oluşumu analiz ederken teker teker yakalamamız gerekiyor. Yani onları dinamik şekilde betimlemeyi, bunların birbirine gerçekte nasıl eklemlendiğini sormamız gerekiyor. Dansta farklı yollar var, felsefede farklı yollar var. Mesela felsefe nedir eserini dönüp okursanız ikilinin, tam da bu bütünü, yani felsefi bir sistemi bu anlamda ya da bizzat felsefenin kendisini bu kavramlarla analiz ediyorlar aslında. Öyle de okuyabilirsiniz. Sosyal bilimde, bir sosyal bilimci mesela değil mi? Dylan'ın muhteşem tezinde olduğu gibi. Mesela otizmli anneler üzerine çalıştı Dylan. Otizmli annelerin hem içeriklerini, işte otistik çocuklarla girdikleri yeğen ilişkileri, duygusal ilişkiler bunlar değil mi? Bakım emeğinin bir parçası olan ilişkileri. Hem de bu yeğen ilişkilerin otizm annenin örgütlenme biçimlerinde nasıl ifade bulduğunu. Yani içerik, otistik çocuk, otistik annenin yeğen ilişkileri. Diğer otizmli annesinin, pardon. İfade, çok kabalaştırıyorum tezini. Dylan'ın tezi bundan daha zengin ama. Burada ifadeler neler? İşte Dylan'ın kavramlarını kullanayım. Anneler arası bakım dayanışmaları mesela. Otizmli annelerinin kurduğu ve otizmli anneleri olmayan başka kadınların da bazen erkeklerine dahil oldukları bakım dayanışmaları. İşte çocuklarla nasıl ilgilendiklerine dair sorularını ve endişelerini paylaştıkları yerler. Öz örgütler tespit etti işte. Sivil toplum biçiminde örgütlenmiş anneler. Kabalaştırıyorum Dilancığım. Tezine örnek vermesem çok kabalaştım ama olsun. Yani demeye çalıştığım şey her bir özgür alanda bu soruların peşine düşerek bu şeylerin nasıl oluştuklarını ve nasıl birbirleriyle eklemlendiklerini sorabiliriz. Derrida Galatya'nın bundan başka hiçbir isteği yok. Yani kavramların bu kadar şerh düşmelerinin sebebi tekrar ediyorum bu. Genel yanıtlara kanmamamız, genel yanıtlar olduğunu düşünmememiz. Bunu istemiyorlar. Bunun yerine bunları analiz aracı olarak kullanmamızı istiyorlar. Dolayısıyla bizim başlangıç noktamız daima bir düzenlemedir. Bakın soyut makineden başlamayız. Çünkü soyut makine her zaman o kadar belirli değildir. Problemin ne olduğunu her zaman bilmeyiz bir düzenlemeden, bir yanıttan. Yanıttan probleme doğru çıkmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani bir şey var, burada bir tiyatral oyun sergileniyor ama bunun derdi ne? Hani deriz ya, daha gündelikliğe dönersek. Bir şeyin varlığının derdini sormalıyız. Yani bunun derdi ne? Hangi dertle bu burada? Neye yanıt veriyor? Neye çağrısına cevap veriyor? Bu düzenlemeyi analiz ederek soyut makineye erişmek önemli bir nokta. Sinema filmi analiz ederken, işte sosyal bilimsel bir saha araştırmasında. Soyut makineye ulaşmak çok önemli bir yer. Yani burası düzenlemeden soyut makineye geçtikten sonra bu sefer süreci düşüncede tekrar kurabiliriz. Değil mi? Probleme verilen yanıtlar hangi bileşenleri alakadar ediyor? Burada hangi cismani unsurlar devreye giriyor? Hangisi daha çok içerik tarafına, hangisi ifade tarafına tekabül ediyor? Güzel. Lafı fazla dolandırmadan ve çok daha böyle vakit kaybetmeden, çünkü dediğim gibi şimdi buradaki analizin unsurlarını büyük bir oranda bütün yaylalarda tekrar ediyor olacağız. Özellikle dil bilimini ilgilendiren yaylalarda haftaya falan. Ben size çok hızlı bir şekilde 3 tabaka arasında yaptıkları temel ayrımlardan bahsetmek istiyorum. Çok gerçekten çok özet bir anlatı olacak bu. Dediğim gibi çünkü bu tabakalarda cisimleşen, tecessüm eden, zuhur eden tekil düzenlemelerle tek tek uğraşacağız zaten. Şimdilik bize böyle temel bazı şeyleri vermeleri yeter. Onun şeyini de yaptım ben. Tablosunu da size de açayım. Bakın. Bu yaylanın ikinci kısmı bunların göreli ilişkilerini ve birbirlerinden ayrımlarını analiz etmekle geçiyor. Ben Türkçeleştirdim. İngilizce'ni koysaymışım iyi olurmuş aslında ama neyse. Bunu da şeyden aldım. Derzu Gater'in Antolibus Bin Yaylası diye bir kitaptan. Yazarını da yazmış olabilirim. Yazmadıysam yazarım. Mail atarım. Bunları atacağım hep maili herkese. Şimdi işte bir tane fizyokimyasal katmanı ayırt ediyorlar. Size benim gönderdiğim çevirimde de vardı, bu alışkanlıkları da ediyoruz diye. Bir tane organik, bir tane de alloplastik veya antropomorfik de diyorlar. Bunlar ise hayatımızdan bildiğimiz çok temel şeyler. Fizyokimyasal, organik yaşamın olmadığı fakat fiziksel ve kimyasal etkileşimlerin vuku bulduğu bütün her şeyi kapsıyor bir tabaka olarak. Yani temel kimyasal ve fiziksel etkileşimlerin ve onları alakadar eden parçacıkların oluşturduğu tabaka. İşte az önceki bizim kaya oluşumu bunun bir örneği. Organik tabaka, biyolojik anlamıyla yaşamın, biyolojik ve organik moleküllerin hakimiyetindeki ve canlıları tabii ki de alakadar eden her şeyi içeren tabaka. Alloplastik veya antropomorfik de diyorlar. Tabaka ise daha ziyade gösterge rejimlerini, dil başta olmak üzere ama tek başına dil değil. Tek gösterge rejimi dil değil çünkü, göreceğiz. Alakadar eden tabaka. Alloplastik kelimesi dışarıyı biçimlendiren demek ya da dışarıdan biçimlenen demek, artık nasıl çevirdiğinize bağlı. Çok önemli değil, dediğim gibi haftaya dil ve daha sonra gösterge rejimleriyle ilişkili olarak devam edeceğimiz için çok değişeceğiz o kısımları. Temel şeyleri birlikte üzerinden geçelim sadece bu hafta. Bana yeter. Beni mutlu etmeye yeter. Umarım siz de mutlu etmeye yeter bu kadarı. Şimdi soyut makineden bahsettik ya. Soyut makine bir problemdi. Bir problemi ortaya koymak. Aynı zamanda onu böyle bir şeyle de, işleyişi alakadar eden başka bir terimle de kavrayabiliriz. Fiziksel olan da diyor, Derzu Gater, temelde endiksiyon ya da indiksiyon işler. Bu kavramı çevirmesi Türkçe'de çok zor, ben bir karşılık bulamadım. Yok ya. Bulabilen beri gelsin gerçekten.
Geçişli transdüksiyona ben dedim ama hani hepsini bilir. Hani öyle karşılanıyor bazı yerlerde. Hı-hı. Geçişli diye transdüksiyon ama
geçişli.
Yok. Bence korunması daha iyi yani.
Evet, yani en azından Türkçe'de doğru düzgün bir karşılık bulana kadar endiksiyon diyeceğiz. Girme diyebiliriz endiksiyona, indiksiyona. Girme. Yani buna benzer bir şey de dinlenebilir. Bu ne demek? Yükleme falan da deniyor sanırım.
Yükleme
anlamına geliyor. Yani bilimin farklı alanlarında kullanımları var. Ama burada çok genel bir anlamda kullanıyorlar. Burada ne demek? Mesela işte partiküllerin, mesela kayı oluşacak olan partiküllerin, fiziksel şeylerin kayaya geçmesi. Anlatabiliyor muyum? Çok kaba oldu ama. Yani bir şeyi oluşturmak üzere, ne diyelim ona, bir yere gelip bir şeye katılmaları. Bir endüksiyon halinde ilerliyor. Mesela bir kristal, kaya kristali oluştu ya da tuz kristali oluştu. Kar yağdı bugün, kardan örnek vereyim daha iyi olur. Mesela havada belli bir yoğunluk derecesinde, değil mi? Yine yayın bir nicelikten bahsediyoruz. Bir basınca, bir sıcaklığa bağlı olarak. Bir yerde su kristali oluştu. Sonra kristalleşme bulut boyunca devam ediyor, değil mi? Başladığı bir çekirdek var. Karın ilk yağmaya başladığı çekirdek. Yağmur için de söyleniyor. Hücre deniyor bunlara yağmurda mesela. Bu şekilde de bir yoğunlaşma gerçekleştiği zaman gaz sıvıya veya gaz katıya dönüştüğü anda hızlıca yayılıyor. Bir kendini endükte ediyor. Yana doğru mesela. Yüzey boyunca yayılıyor. Bulutun yüzeyi boyunca, çeperi boyunca, üç boyutlu bir uzamda. Bu endüksiyon sayesinde değil mi? Fiziksel bir nesne yeni bir faza geçmiş, yeni bir şekilde zuhur etmiş bir nesne, bir varoluş, bir bütün meydana geliyor. Aynı şekilde dolaba koyduğunuz buzda da bu meydana geliyor. Yani yavaşlatılmış bir çekimde izlerseniz bir yerde başladığını sonra yayıldığını görürsünüz. Birkaç yerde birden başlayabilir. Yani eş merkezli olabilir, eş zamanlı olarak birçok merkezde başlayabilir. Ama bir yerde başladığı zaman etrafına doğru yayılır. Endüksiyon bu. Bu eylem. Bu etki yani. Yani bir noktadan dışarıya doğru yayılan. Tamam mı? Yayılma mı desek acaba ya? Neyse. Şimdi burada bizim için çok önemli bir ayrım var. İçerik ve ifade ilişkisi her bir tabakada değişiyor. Bu bence Deleuze Guattari'nin en önemli yerlerinden biri. Bu ne demek? Şimdi kayayı düşünürsek yeniden ya da buzu düşünürsek hiç fark etmez. İçerik ve ifade birbirine bağımlıdır. Yani bizzat buzun duyulur özellikleri buzun kendisinden ayırt edilemez. Buzun ifadesi içeriğinden ayırt edilemez. Yani H2O olmasından ayrı bir bağımsız bir gerçekliği yoktur. Onu ifadeyi ifadeyle içerik arasındaki ayrım gerçek olmasına rağmen her zaman gerçek bir ayrım var aralarında. Gerçek ayrım insan tarafından atfedilen olmaması anlamına geliyor bakın. Gerçek ayrım derken kastettiğimiz o. Bizim icadımız değil. Orada bir ayrım var. Fakat bu gerçek ayrımın kendisi içerik ve ifade arasındaki bağımlılığı ortadan kaldırmıyor fiziksel katmanda. Fizyokimyasal katmanda. Taşın şeklini taşın içeriğinden ayırt edemezsiniz. Kastedilen şey bu. Ondan bağımsız bir şekli yok. Bizzat içeriği nasılsa öyle bir şekli var. İfade tipine burada yüzeysel deniyor. Bu yine o bahsettiğim endüksiyon eyleminden ya da işleyişinden kaynaklı olarak. Endüksiyon yüzey boyunca yayılır daima. Yani yüzey yüzey yayılır ve tabaka katman katman açılır böylece. Bir yerde oluştu mesela 3 boyutta yüzey yüzey yayılır. Sürekli yeni bir yüzey oluşturur. Mesela serbest haldeki H2O moleküllerini sürekli bir buz kütlesine bağlar. Değil mi? Yeni yüzeyler, katmanlar anlamına da gelen yüzeyler oluşturur. Homojenize olmamış buz değil mi? Mesela biraz puslu görünür. Aslında onların hepsi böyle değişik şekillerde, türbülans etkileri işte, başka etkiler, dolaptaki ufak tefek hareketlenmeler yüzünden oluşan farklı şekillerde bir araya gelmiş kristalleri ifade eder. Hepsi farklı bir yüzey ya bir katmandır. Yüzeyselden kasıt bu. Ve bunlar düzene girerken hacim kazanırlar. Yani işte yine buza dönersek, katman katman üç boyutta açılırken, yani yüzey yüzey eklemlenirken birbirine bir hacim işgal ederler. Hacimli olmaları da bu anlama geliyor. Bu ayrımlar dediğim gibi kavramsal düzeyde çok önemli değil. Çünkü her bir durumda tekrar bakmamız gereken şeyler. Ama şu anda üç tane temel tabaka ayırt etmek için önemliler sadece. Dolayısıyla bu yüzden hani bu bağımlılık ilişkisi yüzünden de içerik ve ifade arasındaki gerçek ayrımı biz biçimsel olarak adlandırıyoruz. Yani gerçek ama biçimsel. Yani gerçekten orada bir ayrım olsa da buzun şeklini buzun kütlesinden ayırt edemeyiz. Yani çekip alamayız. Böyle bir şey yok. Organik katmana geçelim. Organik katmandaki, organik katmanın en önemli özelliği Deleuze Guattari'ye göre yeniden üretim. Doğum diye de çevirebilirdik. Hayvanlardan bahsettiğimiz zaman. Reproduksiyon yani. Reproduction. Şimdi burada önemli olan şey, bakın fizyokimyasal tabakalar ya da bütün bir fizyokimyasal tabaka organik tabakanın alt tabakasıdır. Şimdi o tarz kavramları çok oyuna dahil etmediğimi, dahil etmiyorum çünkü çok analiz ettikçe girecekler. Ama fizyokimyasal ile organik arasında bir alt tabaka ilişkisi var. Substratum. Yani fizyokimyasal maddeler, bileşenler ve onlar arasındaki ilişkiler, yani tepkimeler mesela, kimyasal tepkimeler, organik olanın alt tabakası olarak çalışıyor. Organik moleküllerin hepsi kimyasal moleküller ve fiziksel parçacıklardan oluşuyorlar değil mi? Çok basit çünkü. Fakat fizyokimyasal tabakada hiçbir oluşum kendini yeniden üretemiyor. Yeniden üretim yüzeysel kalıyor. Yani mesela bir kristal başka bir kristali etkilediği zaman kendi biçimini oraya aktarmıyor. Değil mi? Kar tanelerinin hepsini ayrı bir biçime kavuştuğunu biliyorsunuzdur belki o şeyi. Tuz kristalleri de öyle. Yani bir kristalleşme süreci var. Evet kısmi yeniden üretimler var burada. Yani kopyalama mekanizmaları da yok değil. Oluşuyorlar. Fakat bir eşiğin altında kalıyorlar. Dolayısıyla bir kaya kendinden bir kaya doğuramaz. Yani Nasrettin Hoca fıkrasına dönersek tencere doğurmaz. Yani tencerenin doğurduğuna inanamazsın. Yani inanmayın yok öyle bir şey. Dolayısıyla organik olana geçtiğimiz zaman bir yeniden üretici işlev geliyor. Bunun ilk nerede çıkıyor? Yani en azından evrim tarihine dönersek ya da yaşam tarihine bu noktada. Protein, serbest haldeki proteinlerin gezdiği bir ortamda bir tane RNA molekülü üretirseniz, yani bir tane RNA molekülü proteinler bir yere gelerek oluşursa, amino asit dediğimiz proteinlerden bahsediyorum. Ya da protein parçacıkları. RNA kendini arsızca kopyalamaya başlar. RNA ve DNA'ya da aynı zamanda. Bu anlamda otokatalitik deniyor. Otokatalitik ne? Yani katalizör neydi? Bir kimyasal süreci hızlandıran her türlü kimyasal unsurlar. Yanma işlemi için oksijen ya da neyse hidrojen bilmiyorum. Neyse bir şey işte. Dert değil o kadar. Otokatalitik ne? Kataliz sürecinin sonunda ürünün kendisi bizzat katalizörün kendisi olduğu süreçler. Tamam mı? Çok mu kötü tarif ettim? Ya bir kataliz işlemi var. RNA kimyasal tepkimeleri hızlandırıyor. Fakat bu tepkimeler hızlandığı zaman ortaya RNA'nın kendisinden başka RNA'lar çıkıyor. RNA'nın kendi kendini yeniden üretiyor yani. İşte bu yeniden üretim ilk RNA'da. Bu bir organik molekül bildiğiniz üzere. Bu RNA bir kapsül kazanırsa, değil mi? İlk virüs tipleri, ilk yaşam, yani ilk tek hücreli yaşamlar falan ortaya çıkıyor. Hayal gücünüze bırakıyorum gerisini. Yani memelilerdeki yeniden üretim, yani doğum gelene kadar organik katman tamamıyla bir yeniden üretimle karakterize. Bitkilerden geçin hayvanlara, insanlara kadar. Bu işleyişi, yani soyut makineyi tabir etmek için kullandığımız işleyişi bu noktada transdüksiyon olarak adlandırıyoruz. Yine çevirmesi çok zor. Ne demiştin Emre sen?
Ya bu...
ben bir şey demedim.
Geçişli diyorlar da geçişli.
Yok be, olmuyor. İndüksiyon, bakın, çekirdekten çepere doğru bir yayılma işlemiydi değil mi? Transdüksiyon, çeperi içeri doğru kıvırma işlemi. Böyle düşünün. Mesela çeperde ne var? Elma var. Elmaya dönelim. Ha, elma çok önemli. Elmaya geldik. Elmayı yedik. Elma bizim çeperimizde. Bu tarz çeperlere dezoguattari parastrata deniyor diyor. Öte tabakalar. Ben öte tabaka diye çevirmiştim. Yani aslında bir canlının milyusu, ortamı, çevresi. Onu oluşturan işte çeşitli organik ve organik olmayan ya da semiyotik veya semiyotik olmayan her türden şey. Dolayısıyla bu çevrede bizim dışarımızı oluşturuyor. Ama bizim tabakamız da dışsal değil. Bu anlamda dışarısı değil. Sadece canlının dışarısında. Biz bu elmayı yiyerek bir enerji ve ham maddeler toplamını kendi içimize kıvırıyoruz. Bakın, kıvırma, folding işlemi bu. Transdüksiyonu folding diyebiliriz. Kıvırma. Çevremizi sürekli kendi içimize kıvırarak var oluyoruz. Tabiri caizse. Biz kıvrımlı yaratıklarız. Bütün canlılarla beraber. Canlılar kıvrımlı ya da kıvıran yaratıklardır. Canlılar kıvırır daima. Çevrelerini oluşturan, onlara dışsal olan şeyleri bir içselliği üretmek üzere içlerine alırlar. Bu transdüksiyonda. Bu işlem. Yani endüksiyon bu işlemdi. Çepere doğru yayılan, merkezin çepere doğru yayılması işlemiydi. Transdüksiyon, çeperin içeriye doğru kıvrılması, merkeze doğru kıvrılması işlemi. Yeniden üretim sadece türsel anlamdaki doğum değildir. Ya da bireyler arasındaki doğum değildir. Aynı zamanda bireyin sürekli kendi içinde vuku bulan bir sürekli süreçtir. Bir şeyleri alıyoruz yeni hücreler üretmek için. Onları kullanıyoruz. Yapı taşı olarak veya enerji olarak. Bileşenler olarak yani. Şimdi bu noktada en önemli özelliğimiz şu. Çok hızlanıyorum. İçerik ve ifade arasındaki ilişki bağımsızlaşıyor artık. Mesela DNA molekülünün kendisi DNA'nın içeriği oluşan amino asitlere göre göreli bir bağımsızlığa sahiptir. Bu yüzden bu ifade tipine aynı zamanda çizgisel de denir. Yani nasıldı? Fizyokimyasal katmandaki her şey 3 boyutlu olarak açılıyordu değil mi? Hacimliydi. Oysa ya da yüzeyseldi daha doğrusu. Yüzeysel olarak devam ediyordu. Fakat burada ifade tipi çizgiselleşiyor. Yüzeyde bir düzlemi kapsamıyor. Aksine DNA molekülünde olduğu gibi çizgisel bir hat kazanıyor. Ya da evrim tarihinde olduğu gibi değil mi? Türün popülasyona göre bir çizgiselliği var. Popülasyondan popülasyona geçiyor. Bakın. Kedi türü diye bir şey var. Evrim tarihinde ortaya çıkan bir şey bu. Bir ifade biçimi. Bu ifade biçimi farklı kedi popülasyonlarını kat ediyor çizgisel bir şekilde. Çizgiselleşiyor artık ifade. Dolayısıyla görece artık bağımsızlaşıyor. Yani kediler popülasyonundan farklı bir kedi türünden bahsediyoruz. Kedi türünü bir nesne olarak biyolojide inceleyebiliyoruz. Onun belli özelliklerini, genetik kodlarının belli sekanslarını değil mi? Ayırt edebiliyoruz diğer canlılardan. Kastettiğim şey bu. Dolayısıyla ifade çizgiselleşiyor. Popülasyonları kat eden türler açığa çıkıyor. Bu önemli bir şey. Bu aynı zamanda kozmosun İlk karmaşık belliği de. demek yani. Bakın yüzeysel bir bellekte darbeler, fiziksel etkiler ancak belleğe dönüşebilirken çizgisel bir bellekte bir saksesyon yani ardardalık ilişkisi oluşuyor. Değil mi? Türün popülasyonları kaydederken popülasyonların ardardalığı oluşuyor.
Kopyalama ve yeniden.
Kopyalama ve yeniden üretim oluşuyor çünkü. Bu yeni bir bellek tipi kozmos için. Kozmosun belleğinden bahsedersek. Düzene girme ilkesi tek boyutlu derken kastedilen şey şu. Yine DNA zincirini düşünürsek burada da içeriğin oluşumunda nasıl diyelim? Artık böyle üç boyuta savrulan bir şey görmüyoruz. Bir eklemleme silsilesi var. İfadenin çizgiselliğinden kaynaklı olarak içeriğin de tek boyutlulaşması söz konusu. O da bir şeyi takip ediyor. Yani boyutsuzlaşıyor hatta. Yani hacmini kaybediyor. Ve ifade ve içerik arasındaki ayrım da gerçek bir ayrıma dönüşüyor artık. Yani gerçek bir gerçek ayrıma dönüşüyor. Çünkü DNA molekülünü genel olarak mesela şeyden ayırt edebiliriz. O amino asitler dizisinden ayırt edebiliriz. Ayrı bir varlığı var. Gerçek bir bağımsızlığı var çünkü. Aynı şekilde türün fenotipik özelliklerini türün popülasyonlarından ayırt edebiliriz. Gerçek bir ayrım var burada. Yani türü aşan, popülasyonları aşan bir türsel bir gerçek ayrım var. Tamam. Alloplastiğe geliyoruz. Biraz hızlandığımın farkındayım. Dediğim gibi bunların hepsini zaten sürekli tartışıyor olacağız. O yüzden endişelenmeyin. Benim en sevdiğim tabaka. Neden? Çünkü tercüme kelimesi geçiyor. bu tabakada işleyiş tercüme. Bunu anlamak çok kolay. Tercüme derken diller, yani insan dilleri arasındaki tercümeden bahsetmiyorlar. İnsan dilinin diğer oluşumları tercüme edebilirliğinden bahsediyorlar. Evet, her şeyi tercüme edebiliyoruz. Bu önemli. Az vaktimiz kaldı.
Sadece insanlar değil, bence insan dışı varlıklar da kendilerine yetebilirler.
O başka bir konu. Şimdi hayvanların... Yani
aynı ortamdayız. Köpek burayı başka bir şekilde tercüme ediyor. Yanınızda bir köpek otursa burada. Başka bir şekilde. Öteki arkadaşımız eminim başka, siz başka.
Yani... O tercümenin geniş kullanımı. Orada değiliz henüz. Değiliz. Çünkü hayvanların algı dünyalarını dilin tercümesiyle aynı anlamda tercüme olarak kullanamayız. Kastedilen şey burada o değil. Bizim algılar evrenimiz tabii ki de hayvanların algılarını evreni gibi tercüme ediyor. Fakat dilin tercüme edebilirliği başka bir şey. Şu, yani mesela F eşittir M çarpı A. Bu dilin tercüme edebilirliği. Neydi bu? Kuvvet kütle çarpı ivme. Tamam, bu fiziksel bir sistemde kütleli cisimler için, ivmelenen cisimler için ya da ivmelenmeyen cisimler için bir hareket yasası. Bakın, bu işte gezegenin hareketini açıklamak için kullanabileceğimiz çok basit bir formül. Ya da kaldıraçları açıklamak için ya da işte arabalara açıklamak için, değil mi? Bu F eşittir M çarpı A fiziksel bir sistemi, başka bir tabakadaki fiziksel bir sisteme erişerek onu tercüme ediyor insan diline. Bu anlamda matematiğe. Ya da işte biyolojik betimlemeler, değil mi? Biyolojik bir betimlemede türsel bir varoluşu tercüme ediyor. Deuzo Gattari bu anlamda dilin bu tercüme edilebilirliğine üst kodlama diyor. Hani her düzeyde ifadenin bir kodlaması vardı ya, ifadede bir kodlama gerçekleşiyordu. Dil söz konusu olunca üst kodlamadan bahsediyoruz. Yani kodlanmış olanı başka bir dilde tekrar kodlama. İşte F eşittir M çarpı A, kütleli cisim bilmem ne olarak kodlanmış olan bir şeyi matematiğin dilinde tekrar kodlamak demek. Üst kodlama bu. Ya da işte biyolojik türlerde, değil mi? Biyolojik bir türü betimlerken mesela Galapagos adalarına giden Darwin'siniz, verdikleri örneği vereyim. O adalardaki kuşların bir türün üyesi olduklarından haberleri yok. Farklı popülasyonların farklı adalarda yaşadığından da haberleri yok. Ama Darwin'in kitabı ya da makalesi bunları üst kodlayarak evrim tarihinde bir yere yerleştiriyor. Bu ne demek? Üst çizgiselleştiriyor. Bu aynı zamanda üst çizgiselleşme anlamına geliyor. Süper. Buradaki üst derken. Superlinearity. Bu üst çizgisellik mesela popülasyonun bir tarihi var. Pardon. Evrimsel türün bir tarihi var diye popülasyonuna kat eden türsel bir varoluşu vardı. Ayrı. Buradaki tarihsellik mesela bir evrim tarihi diye bir şeyi bizim yazabilmemizi sağlıyor. Böylece evrimsel olarak birbirinden ayrılmış türleri, nerede ayrıldıklarını, ortaklıklarını falan, değil mi? Başka bir üst bir çizgide tekrar birleştiriyoruz biz. Üst kodlama sayesinde. Çünkü onları betimliyoruz, kendi dilimize tercüme ediyoruz. DNA'yı mesela işte, değil mi? Adenin, timin, değil mi? Bunlar mesela işte bak, o genetik olarak kodlanmış materyalin dilde kodlanması, yani üst kodlama demek. Dolayısıyla ona bir kimyasal bir tarihin içinde tekrar birleştiriyoruz. Üst çizgi oluşturuyoruz. Çizgiselliğin ötesinde dilin içinde oluşturulan bir üst çizgisellik. Dolayısıyla artık burada düzene girmelikesi zamansallaşıyor. Dil olmasa zaman tasavvur edilemez demeyelim de. Zamanı ifade edebildiğimiz şey dil aslında. Dil sayesinde zaman kendine gerçek bir ifade bulmaya başlıyor. Çünkü evrim artık tarihlerden bahsetmeye başlıyoruz. Bu tarihler büyük tarihler olmak zorunda değil. Ya işte akşam eve geç geldi de bir tarih ifadesi değil mi? Ya da karnım acıktı. Yani şu an açım. Şu an açım. Daha önce aç değildim. Burada buradaki dilin ifadesinde bir zamansallaşma, temporalizasyon meydana geliyor artık. Hacimli veya tek boyutlu olan şeylerde değiliz. Artık zamansal olan ifade şekillerindeyiz. Düzene girme ilkelerindeyiz, pardon. Ve artık burada içerik ve ifade arasındaki gerçek ayrım özselleşiyor. Yani dilin ifade ettiği cisimsel bileşenler kesinlikle dilin kendisinden tamamıyla bağımsız. Yani mesela ben söylüyorum ya bağımsız kelimesini. Bakın daha güzel bir örnek vereyim. Oğuz. Tamam mı? Kolay bir örnek olsun diye. Ben Oğuz'u buraya yazdım. Oğuz beni ifade eden bir kelime. Bir sürü kelimeden biri en azından. Bu beni ifade eden kelimenin benim ağzımdan çıkan sesten, yani onun cismaninden bağımsız bir yanı var. Bu artık Oğuz artık orada kamera kaydoldu. Yani YouTube'a yüklersek videoyu belki ya da sesimi kaydettim şey podcast'te koyarsam o ses orada benim cismaninden bağımsız olarak duyulmaya devam edecek. İnsanlar dinlemeye veya izlemeye devam ettiği sürece. Dolayısıyla dilin ifadeleri, ifade bileşenleri içeriğin ifade bileşenlerinden tamamıyla bağımsız. Bu bağımsızlık özel. Tercüme edilebilirliği sağlayan şey de bu. Bağımsızlaşma. Vaktimiz çok azaldı. O yüzden Emre'nin şey yaptığı yerlere giremiyorum. Haftaya dil bilimi bölümünde gireceğim oralara. Önden haber vererek beni şey yaptı. İşte ellerin serbestleşmesi. Onları biraz anlatırım. Hem dil bölümüne de biraz katkısı olur. Şimdi vakit daraldığı için kafanızı karıştıran bir şey var mı? Aynı şekilde orada da varsa soru alabilirim.
Sadece materyaller hakkında.
Tamam. Yine sorunuz varsa alayım. Ben birazcık oturayım. Sorunuz varsa alalım. Konuşalım üzerine. Şu gerçekten de bence Binyay'dan en netameli yerini kat ettik bugün. Çok fazla kavram var. Ki ben bayağı hani şey yaptım. Sakinleştirmeye çalıştım ortamı. Yani. Yani. Ama gerçekten de yani yaylaların içinde kat ettikçe bu kavramları. Mesela önümüzdeki hafta dil bilimi üzerine konuşurken, sonra gösterge sistemleri üzerine konuşurken mesela bunlar böyle cuk cuk cuk cuk oturacak. Söz veriyorum. Bu konuda bir sözüm var size. Yani bunun oturması benim amacım. Onun dışında burayı kat etmek, burası dediğim gibi başa dönersem en başa, burası çok esinleyici bir yayla. Çünkü yeni materyalizmi esinledi, yeni tartışmaları esinledi, yeni araştırma biçimlerini esinledi. Birçok anlamda yani müzikal araştırmaları da esinledi. Yani sadece sosyal bilim kastetmiyorum. Yeni felsefi deneyleri esinledi. Bu yayla çok özel bir yayla. O yüzden 40 sayfaya 2 hafta düştü. Dediğim gibi istesek bunu 8 hafta da yapardık tek başına. Tek başına 8 hafta bundan da bahsedebilirdik. Her bir kavramı, tarihini ele alabilirdik mesela. Matematikteki, fizikteki, kimyadaki karşılıklarını, alındıkları yerlere bakabilirdik. Ama dediğim gibi benim için yine de önemli olan şey mekanizmanın kendisi. Yani mekanizmayı size betimlemeyi başardıysam az birazcık bunu kendi adıma bir zafer ilan edebilirim. Yani umarım herkes bir tatmin olmuştur, bir gönenmiştir. Tamam, en uzun gece için bence bu kadar uzun bir yayla konuşmaya yeter. Çok teşekkür ederim katıldığınız için hem internet üzerinden hem buraya gelip de. Size iyi bir uzun gece diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya dil üzerine konuşmaya devam edeceğiz ve haftaya buradaki yarım kalan bir takım şeyleri de tamamlarız. Dille alakalı olduğu için benden bu kadar.